Ayrım 23.
12. Bölüm Yıl Dönümü. 1. Kısım Pearl. Tuhaf gerçekleri, gereksiz bilgileri araştırmayı hep sevmişimdir. Bir bilgisayarım olsaydı herhalde hiç başından kalkmazdım. Yarışmalara katılacak cinsten bir insan olsaydım eminim başarılı olur, ödül bile kazanırdım. Cesaret edip kim 500 milyar istere katılabilseydim. Sanırım çok başarılı olurdum. Gerçekten. Yarışmacıların bilmediği çoğu sorunun doğru cevabını bilirim. Okulda bana akıl küpü Pearl derlerdi ama bu okul çağındaydı. Aynı sokakta oturduğumuz kızlar okumaya devam etmezlerdi. Ailem 1950 ve 1960'larda birçok İrlandalının yaptığı gibi servet edinmek için İngiltere'ye gelmişti. O zamanlar oldukça yoksul olan Rosmore'dan geliyorduk ama şimdi çok değişti. Bazı kuzenlerimin şimdi orada nasıl yaşadıklarına inanamazsınız. Bob'un aslen Galway'dendi. Bir İrlanda dans partisinde tanışmıştık. Babam yol yapımında, bizler de fabrika ve dükkanlarda çalışıyorduk ve önceden yaşadığımız yerdeki gibi annelerimizin tabiriyle ev hizmeti yapmadığımız için çok şanslıydık. Hepimiz en geç 19 yaşında evlendik. O zamanlar adet böyleydi. Burada yaşayan diğerleri gibi 21 yaşına geldiğimizde iki çocuğumuz vardı. Otomatik olarak çalışmaya başlardık. Çünkü hiçbirimizin kocası tek başına evi geçindirecek kadar para kazanamazdı. Kimse şikayet etmezdi. İrlandalı olmaktan çok İngilizdik. Bob ve ben İngiliz futbol takımlarını tutuyorduk. Yılda bir kez tren, gemi ve tekrar trene binerek Rosmore'a gidiyorduk. İlk kuzenim Lily benimle aynı yaştaydı. Onlar o zamanlar çok yoksuldu ve Lily benim güzel dediği giysilerime hayran kalırdı. Güzel giysiler, annemin katalogtan ısmarladığı şeyleri giyiniyorduk. Rosmore'a döndüğümüzde İngiliz aksanımızla alay ederlerdi ama umurumuzda değildi. Büyük annemiz çok tatlıydı. Beni ve Lily'yi alır, ormana, içinde Azize En'in heykeli olan kaynağa götürür, iyi kocalar bulmamız için dua ederdi. İngiltere'de yaşayan benim daha da içten dua etmem gerekiyordu. Çünkü sıra dışı biriyle karşılaşabilirdim. Kutsal kaynak işe yaramış olmalı ki ben Bob'la, ki bu harika bir şeydi, Lily de Aydan'la, ki bu da harikaydı, karşılaştık. O zamanlar birbirimizin düğününe gidecek kadar paramız yoktu ama ikimiz de birbirimize mektup yazıp hayatlarımızı anlatıyorduk. O ilk kızı Teresa'ya hamileyken ben de Emmy'ye hamileydim. Yani yazışacak çok şeyimiz vardı. Sonra korkunç bir şey oldu. Hani sizin tanıdığınız birinin başına asla gelmeyecek, başkalarının başına gelebilecek bir şey. Biri Teresa'yı bebek arabasından kaçırdı. Teresa ne bulunabildi ne de geri getirildi. Küçük köpek havlayıp duruyordu. Sokakta yüzlerce insan vardı ama kimse bir şey görmemişti. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bütün bu yaşadıklarından sonra ona ikide bir Amy'den söz edemezdim. Büyük annem öldükten sonra artık İrlanda'ya gitmez olduk. İngiltere'nin kuzeyinde mutlu bir hayatımız vardı ve Johnny doğduğunda her şey tamamlanmış gibiydi. Her hafta önce piyango, sonra loto oynuyor, kazanırsak nasıl harcayacağımızı planlıyorduk. Önce tabii ki bir yat, sonra Akdeniz'de bir villa ve bu şehrin zengin mahallelerinden birinde ailelerimiz ve çocuklarımız için bütün bu planlar kimin içindi ki zaten? Bahçeli, küçük, güzel bir ev alacaktık. Çocuklar en pahalı okullara gidecekler, müzik ve dans dersleri alacaklar, at binip tenis oynayacaklardı. Bizim sahip olmadığımız şeylere ve daha da fazlasına sahip olacaklardı. Kendimize karşı dürüst olmamız gerekirse, Bob ve ben çocuklarımız için hayallerimizi gerçekleştirdik. Büyük ikramiyeyi kazanamayabilirdik. Bu yüzden onların bizden daha fazla şansa sahip olmalarını istiyorduk. Doğdukları günden itibaren bir fon oluşturduk ve her hafta onlar için kenara bir miktar para koyduk. Amy ve John için posta hesabında biriktirdiğimiz para giderek artıyordu. Bir kitapta okumuştum. Eğer çocuklarınızın başarılı olmalarını istiyorsanız onlara sıradan, klasik isimler vermeliymişsiniz. Bizim beğendiğimiz isimler sonradan anlamsız, işçi sınıfı isimleri olabilirdi. Biz de onlara Amy ve John isimlerini verdik. İki harika çocuk oldular ama herkes kendi çocukları için böyle düşünür zaten, değil mi? Zamanı geldiğinde ikisine de bozulup onarılmış değil, yepyeni bisikletler aldık. Onları eğlence parklarına götürdük. Doğum günlerinde eve arkadaşlarını çağırdılar. Onlara hamburgerler ve filmler aldık. John'a odasına koyduğu bir bilgisayar aldık. Ben de kullanmayı çok isterdim ama o 15 yaşında çok bilgili bir çocuktu. Ortalığı karıştırmak istemedim. Amy'yi çok pahalı bir sekreterlik okuluna gönderdik. Biriktirdiğimiz para temel olarak bu iki işe gitmişti. Çünkü ben markette kasada çalışıyordum. Bob da minibüs şoförlüğü yapıyordu ve bunlar çok para kazandıran işler değildi. Ama çocuklara büyük yatırım yapmıştık. John teknoloji konusuna yetenekli çıktı ve bilgi teknolojileri denen yerde çok iyi bir iş buldu. Yani ona o küçük yaşta bilgisayar aldığımıza değmişti. Amy'nin pahalı sekreterlik okulu da iyi bir yatırım olmuştu. Büyük bir şirketin resepsiyonunda güzel bir iş buldu. Sonra da birinin sekreterliğine kadar yükseldi. Düşünün, ikisi de Londra'daydı. Arada bizi görmeye geliyorlardı ama tabii artık eve arkadaşlarını getirmiyorlardı. Uğruna savaş verdiğimiz kendi bağımsız, başarılı hayatlarını yaşıyorlardı. Yani bizim evimize, minik terasımıza arkadaşlarını getirmeyeceklerini tabii ki biliyorduk. İkisi de olması gerektiği gibi genç insanlarla kendi evlerinde yaşamaya başladıklarında Amy 24, John da 23 yaşındaydı. Birkaç arkadaşımız 25. gümüş yıl dönümümüzde ne yapacağımızı sordu. "Bilmiyoruz, çocuklar bizim için bir şey planlamışlardır mutlaka," dedik. Gününü tabii ki biliyorlardı. 1 Nisan'daydı çünkü onların küçüklüğünde hep kutlardık. Nisan şakası günü. Düşünün ki hayatımızın en büyük sözünü o gün vermiştik. Gülmemiz normal değil miydi? Onlara herkese ikişer porsiyon düşecek büyüklükte dondurmalı pasta alacaktık. Aynı sokakta oturan arkadaşlarımız, Bob'un kız kardeşi ve kuzenim kendi gümüş yıl dönümlerinde büyük partiler yapmışlardı. Bunlar evlendiğimiz zaman moda olan şarkıları çaldığımız harika toplantılardı. Amy ve John'un nereyi seçeceklerini merak ediyordum. Ailemiz ve arkadaşlarımız zaten biliyorlardı ve yalnızca yaptıklarına çok şaşırmış gibi davranmamızı bekliyorlardı. Çocuklar için para biriktirmeye çok alışkın olduğumuzdan kenara biraz para koymuştum. Bob'a koyu gri bir takım ve güzel beyaz bir gömlek, kendime de lacivert krep bir elbise ile ona uygun bir çanta almıştım. Bizi nereye götürürlerse götürsünler, şık olacaktık. Zaman giderek yaklaşıyordu ama planları hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Ama Amy o hafta sonu asistanlığını yaptığı, anlayın işte, Tim'le beraber Paris'e gideceklerini söyleyerek bizi tatlı tatlı oyalıyordu. Onu ciddiye alıyormuşum gibi davranıyordum. Tıpkı bana yeni dalgıç kıyafeti ve gereçleri aldığını söyleyip iş yerinden arkadaşlarıyla beraber dalmaya gideceğini söyleyen John'a yaptığım gibi. Yıl dönümüne 2 gün kala endişelenmeye başlamıştım. 2 çift arkadaşımız bizi yemeğe davet etmişti. Biri Hint, diğeri İtalyan lokantasına. Bu günün hatırlanması gerektiğini söylüyorlardı. Öyle olacağını söylediğimdeki bakışları hoşuma gitmemişti. Bob, iyice hayal kırıklığına kapılmadan önce işleri netleştirmeye karar verdim. 2 günde bir takımını giyip hayran hayran aynaya bakıyordu. Emmy'yi işten aradım. "Ah anne," dedi. "Bana hep anneciğim derdi. Şimdi anne olmuştum." "Hafta sonunu soracaktım," dedim. "Bu hafta sonu yani gerçekten gidecek misin hayatım?" Birden sinirlendi. "Anne lütfen, bugüne kadar bana hiç karışmadın. Hep kendi hayatımı yaşamama izin verdin. Şimdi kalkıp bana süreye katıldığını ve Tim'i dert ettiğini söyleme. Evliliği çoktan bitmiş anne ve bizim Paris'e gitmemizin hiçbir sakıncası yok. Lütfen sen de herkes gibi davranma." Ona Paris'e gitmesini eleştirmek niyetinde olmadığımı, hatta Tim'in evli olup olmadığını bile bilmediğimi söyledim. Bunun için aramamıştım. İlgisi bile yoktu. "Peki o zaman niçin aradın anne?" Kızım çok sert, çok incitici olabiliyordu. Ağzımdan kaçırıp, cumartesi günkü yıl dönümümüzü unutup unutmadığını merak etmiştim deyiverdim. "Pardon, neyinizi?" "Babanla evliliğimizin 25. yıl dönümünü. Senin ve John'un. Şey, bizim için parti filan gibi bir şey planladığınızı düşünüyorduk. Komşular sorup duruyor da, yani o yüzden." Emin'in derin bir nefes aldığını duydum. "Ah anne, evet, Nisan şakası günü. Ah tanrım, evet," dedi. O anda onun da John'un da gerçekten unuttuğunu anlamıştım. Partide olmayacaktı. Günlerden perşembeydi, birilerini davet edip kutlama yapmak için geç kalmıştık. Bob'un kalbi kırılacaktı. Kızımızın artık eve bizi görmeye gelmemesini kabullenmek ona bana geldiğinden çok daha zor geliyordu. Yeni takımını giyip "Seninle gencim ben" şarkısını söyleyeceği günü iple çekiyordu. Sarı kuş barının üzerindeki odayı tuttuklarını düşünüyordu. Çünkü önümüzdeki cumartesi orada bir toplantı olacağını duymuştu. Her zaman çocuklarımızı eleştirme eğiliminde olan Bob'un, kız kardeşini, gönlü zengin kuzenimi ve ailelerinin düzenlediği muhteşem partileri düşündüm. Lacivert elbisemi ve ona uygun çantamı düşündüm. Daha çok para biriktirmek için marketin kasasında sıkıntı içinde geçirdiğim yılları düşündüm. Emin'in ilk iş görüşmesine gittiği gün giydiği ceketin bedelini nasıl fondan karşıladığımızı, Emmy ve John için bu evde arkadaşlarına nasıl partiler verdiğimizi hatırladım. Bob'un gözleri kan canağına dönmüş, yorgun, omuzları tutulmuş halde bisikletleri, radyoları, CD çalarları taşımakla geçirdiği uzun saatleri düşündüm. Lego ve vahşi doğa parklarına yaptığımız seyahatleri, kanalı geçip Fransa'ya gittiğimiz günübirlik turları düşündüm. Sonra bir an Emmy ve John'la bir daha hiç konuşmasam gam yemezmişim gibi geldi. Sonra birden kendimi toparladım. Onlara bizim gördüğümüzden fazlasını verebilmek için 25 yıl boyunca para biriktirmemiz, çalışmamız ve bir şeyleri bir arada tutmaya çaba göstermemiz boşuna mıydı? Her şey böyle huysuz bir somurtmayla sona eremezdi. Yaptıkları hatayı hissettirmemeli, bunun sorun olmadığını söylememeliydim. Emmy özür dilemeye başlamadan önce ben konuşmalıydım. O kafasında ne diyeceğini düşünürken lafa girdim. "Baban ve ben bu hafta burada olmayacağız da, o yüzden başka plan yapmayın," diye aramıştım. Anne çok üzgünüm diye lafımı kesiyordu ama özür dilemesine izin vermemeliydim. Özür dileyince her şey değişecekti. Ah iyi öyleyse, çiçek gönderecekseniz halanıza gönderin, biz burada olmayacağız. Emi yutkundu. Tamam anne, tabii dedi. Gerçek kutlamayı İnci'ye saklarız. İnci'ye mi? Babanla ben hep gümüş yıl dönümünün bizim için önemli olmadığını düşünürdük. Hem benim adımda Pearl'le büyük gösterişli partiyi İnci yıl dönümümüzde yaparız. Telefon hattından iyi niyet ve umut saçıyordum. O ne zaman diye sordu kızım. 30. yılda. Tabii ki dedim neşeyle. Şunun şurasında 5 yıl var. John'la plan yapmaya başlasanız iyi olur. Müthiş bir parti olmalı. Sesi minnet doluydu. Teşekkür ederim anneciğim dedi. Anne demediğini fark ettim. Sonra Bob'u nereye götüreceğimi düşünmeye başladım ve hafta sonu için Blackpool'da yer ayırttım. Bob'un kız kardeşi çiçeklerden çok etkilenecekti. Buket'in suçu örtmeye yetecek kadar büyük olacağını biliyordum. Her şey bittiğinde kendime acıma duygusuyla kıvranmaktan daha iyi bir şey yaptığımı biliyordum. Okulda bana boşuna akıl küpü Pearl dememişlerdi. İkinci kısım. Cömert John. İş yerimde bana Cömert John derlerdi. Bunun nedeni yarattığım gelenekti. Her cuma insanlara masamda köpüklü şarap ve somon fümeli bisküvi ikram ediyordum. Hafta sonuna iyi bir başlangıç oluyordu. Gidecek yeri olmayanların hoşuna gidiyordu. Bir yere gidecek olanlar ayaküstü bir uğruyordu ve başka iş yerlerinin yaptığı gibi bir bara tıkılmaktan daha iyiydi. 2-3 şişe pahalı olmayan içki, bir paket Marks and Spencer marka, somon füme, birkaç bisküvi ve dilimlenmiş limon karşılığında Cömert namını almıştım. İş yerinde zaten iyi bir gruptuk. Çok büyük işler yapan bir yer değil. 30 yaşına geldiğimizde hepimiz daha parlak bir yerde olmayı isteriz. Ama yapmayın, şimdi bu bir iş, buranın piyasada iyi bir ismi var. Yani koyuverin gitsin. Ben seviyorum. Işıklı evimi iş yerimden iki arkadaşımla paylaşıyorum. Bir gün kız kardeşim telefon edip John'la görüşmek istediğini söylemişti. Cömert John'la mı öbürüyle mi diye sormuşlardı. Sanırım öbürü demişti ama yanılıyordu. Emi şaşırmıştı. ''Sen cömert değilsindir ki'' demişti suçlayıcı bir tonla. ''Hayır ama cimri de değilim'' demiştim. Bunun doğru olduğunu söylemişti ve konuşmaya devam etmiştik. Kardeş olarak birbirimize yakın mıyızdır pek sayılmaz. Beraber büyüdüğümüz için tabii ki bir bağımız ve ortak anılarımız var ama çok farklı hayatlar yaşadık. Emi kadınlara ofis işleri kadar iyi giyinmeyi ve sosyal becerileri de öğreten şu süslü sekreterlik okullarından birine gitti. İyi de öğrendi. Bir kalem kadar incedir ve özel tasarım ceketler giyer. Çok bakımlı ve güzeldir. Bir tek kör noktası var, o da Tim denen o adam. Tim'in varlıklı bir karısı, kocaman bir evi, inanılmaz pahalı okullara giden iki çocuğu var. Kendi şirketinin müdürü olarak çok zamanını alan bir işi var ve bütün bu paketi her ne kadar güzel ve birinci sınıf eş malzemesinden yapılmış olursa olsun, kız kardeşimle gün batımı seyretmeye giderek riske atamaz. Beraber yemek yediğimiz o akşam bunu Emi'ye söylemeye çalıştım ama aman tanrım, meğerse baltayı taşa vurmuşum. Bana sert bir dille bunun beni ilgilendirmediğini, hiçbir şey bilmediğimi söyledi. Ayrıca aynaya bir baksam gerçek ve ölümsüz aşkın benden sorulamayacağını, göreceğimi de hatırlattı. Hiç doğru düzgün bir kız arkadaşım olmamıştı. Bu tamamen doğru değildi ve söylediklerine kızmıştım ama Amy ve ben bu konuları kapadık ve bir daha özel yaşamlarımızdan konuşmadık. Sonra ben Linda ile tanıştım ve tabii ki herkese özel hayatımdan söz etmek istiyordum. Linda genel müdürlükten bizim ofise 6 aylığına gelen muhteşem görünüşlü bir kızdı. Bir daha geri dönmedi. İrlandalıydı ama çok derli topluydu. O ayyaş kızlar gibi değildi. Çok zeki ve popülerdi. Elde edebileceği birçok erkek içinde ki bu hemen hemen herkesi kapsıyordu, benden hoşlanmıştı. Bu tabii ki çok memnuniyet vericiydi. Bir cuma günü somon füme yerken bana Cömert John'un cuma gecesinin devamında ne yapacağını sordu. Ben de Cömert John'un harika Linda ne isterse onu yapacağını söyledim ve bir İtalyan lokantasına gittik. Sonra çok sık görüşmeye başladık. Beni evine götürüp ailesiyle tanıştırdı. Babası çok iyi bir işi olan İrlandalı bir bankacıydı. Bahçesi, kameriyesi, laboratuvar köpekleri olan büyük bir evde oturuyorlardı. Onlar beni ailemle ilgili sorguya çekmediler ama Linda çekti. Onlarla ne zaman tanışacağını, hiç tanışabilecek miyim, bu yüzyılda olur mu acaba deyip duruyordu. Ailem onlar gibi üst sınıftanmış gibi davranacak kadar aptal değildim. Bu yalnızca sonradan başımı ağrıtmaya yarardı. Hayır, ona küçük teraslı bir evde doğduğumu ve ailemin işçi olduklarını söylemiştim ama onu henüz tanıştıramamıştım şimdilik. Korkunç halam Devla gelip onu teftiş etmek isteyecekti. Annemin her şeye karışan kuzeni bir yolunu bulup uğrayacaktı. Eski şehrimizden söz edip Linda'nın ailesiyle bağlantı bulmaya çalışacaklardı. Korkunç olacaktı. Onların adına özür dileyecek, sonra böyle hissettiğim için kendimden nefret edecektim. Hayır, onları mümkün olduğunca uzak tutmalıydım. En iyisi buydu. Kız kardeşim Amy ile tanıştırmak da ayrı bir meseleydi. Amy'yi Linda ile tanıştırmak için bir sushi barına davet ettim. Şu korkunç Tim'i de yanında getirdi. Tim sürekli parmaklarını saçlarından geçiriyor ve gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Amy ona çok verimli çalışan bir asistanmış gibi değil de bir İspanyol finosu gibi bakıyordu. Kalktıklarında omuz silkip Linda'dan Tim adına özür diledim. Amy ona neden katlanıyor bilmiyorum. Ben biliyorum dedi Linda. Şaşırmıştım. Çünkü ona aşık dedi Linda. Bu çok açıkmış gibi. Ne yazık ki Linda büyük havadar evimizdeki odamda kalmadı. Kızlar genellikle gece kalırlardı. Ev arkadaşlarımın Linda'nın kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu içtiğini, benim rob de şambırımı giydiğini görmelerinden gurur duyardım. Ama hayır, kararlıydı ve ben de onun başka bir kızla paylaştığı evde kalamazdım. İki gecede bir yere gittiğimizde otelde kalıyorduk. Yani seks bitmiş değildi. Hayır, Linda'nın tabiriyle evcilleşme korkusuydu. Emin olana kadar bekleyelim, sonra kendimize bir ev tutarız diyordu. Ben emin olduğumu söyleyip duruyordum ama o saçma, daha emin olamazsın. Bu arada ben ailenle tanışabilir miyim diyordu. Ben de acaba evde daha mı kötü olur? Onları buraya Londra'ya mı getirsem diye düşünüyordum. Bulmaca gibiydi. Londra'da hiç olmazsa korkunç Devla halam hazır bulunmaz. O sokakta yaşayanların yarısı bizi gözetleyip inceliyor olmazdı. Ama diğer yandan Londra'da kendilerine güvenden yoksun kalırlardı. Erteledim de erteledim. Bir gün Linda bir iş gezisi sırasında arayıp annemlerin yaşadığı yerin 15 kilometre uzağında olduğunu ve onlara telefon edip uğramak istediğini söyledi. Ona evde yoklar diye yalan söyledim. Linda döndüğünde görüşememelerinin ne kadar üzücü olduğunu söylüyordum ki Linda lafımı kesti. Biz görüştük John, onları görmeye gittim dedi. Ama evde olmayacaklardı dedim nefesim kesilerek. Dönmüş olmalılar dedi. Peki diye sordum. Kızarmış ekmek ve peynir yedik. Onlara senin ve benim nasıl işler yaptığımızı anlattım. Sonra devre halan geldi ve belki hep beraber Gümüş'te görüşürüz dedi. Gümüş nedir John? Otel ya da bar gibi bir şey mi? Bilmiyorum, sanırım öyle diye geveledim. Linda ailemle tanışmış, evimi görmüş, devle halamla tanışmış ve bundan sağ salim çıkmıştı. Aşk bu olmalıydı. Emmy'ye anlatmaya çalıştım ama kafası Tim'le Paris'e yapacakları bir geziyle çok meşguldü ve beni dinlemiyordu. Acaba annemleri bir ara Londra'ya çağırsam mı diye düşünüyordum. Ne de olsa Linda ile tanışmışlardı ve işin en zor kısmını atlatmıştık. Linda artık tamamen yabancı biri olmadığı için kendilerini daha rahat hissederlerdi ama buna zamanım yoktu. O sırada başka bir sürü şey oluyordu. Gece geç saatlere kadar çalışıyor, yazın hafta sonları rüzgar sörfü yapıyorduk. Bazılarımız sonbahara dalış yapmayı planlıyordu. Bazen ailemin ne kadar az, kendimin ne kadar çok şeye sahip olduğumu düşündüğüm zaman, evet, kendimi kötü hissediyordum. Afrika'daki insanlara bakın, onların hiçbir şeyi yok ama bir şey yapamıyoruz. O zaman sürekli kendini kötü hissetmenin ne faydası var? Linda hep ailesini görmeye gidiyordu ama onun durumu farklıydı. Hem evi uzakta değildi. Onlara telefon ediyor, saçma sapan şeyler anlatıyordu. Ben etmiyordum çünkü Bob ve Pearl telefon geldiğinde paniğe kapılan insanlardandı. Her zaman kötü bir haber alacaklarını düşünürlerdi ve iş yerimden bile arasam masraf yapmayıp para biriktirmemi söylerlerdi. Onlara hoşlarına gidecek bir gösteri, bir müzikal için bilet almak, bir gece otelde yer ayırtmak istiyordum ama dediğim gibi zaman geçip gidiyordu. Sonra beklenmedik bir anda Emmy'den annemlerin gümüş yıl dönümü için korkunç bir parti beklentisi içinde olduklarını haber aldım. Linda'ya gümüşte görüşmekten kastettiklerinin bu olduğunu anladım. Bar falan değildi yani. Kahrolası 25. evlenme yıl dönümleriydi. Allah kahretsin dedim Emmy'ye defalarca. O da aynı fikirdeydi. Keşke söyleselerdi diye tekrarladı defalarca. Hiçbir zaman bir şey söylemezler ve her şeyi düşünmüş olmamızı beklerler. Her sene doğum günümde bana gönderdikleri içine keten bir mendil, bir kitap ayıracı ya da buna benzer işe yaramaz bir şey sokuşturdukları kocaman tebrik kartları geldi aklıma. Ama tabii ki insanların çocuklarının doğum günlerini hatırlamaları beklenir. Linda ve ben de bir oğlumuz ve bir kızımız olduğunda onların doğum günlerini hatırlayacağız. Linda evde sürekli insanların yıl dönümleri ve doğum günleri için koşturup durur. Ama zaten kızlar biraz farklı oluyorlar. Bu yüzden Emmy'ye çok kızmıştım. Onun şu kahrolası gümüş yıl dönümünü hatırlaması gerekirdi. Tamam tamam dedim. Hasarı sınırlayalım. Onlara Londra'da bir şey yapalım. Akşam yemeği ısmarlamak, şampanya açtırmak ya da limuzin yollamak gibi bir şey. Ama hayır, Emmy orada olamazmış. Tim'le beraber Paris'te olacaklarmış. İptal edemezlermiş. Emmy bazen öyle bencil oluyor ki ve aptal hem de çok. Annemin adıyla da bağlantılı olarak asıl İnci yıl dönümünü kutlamayla ilgili psikolojik bir saçmalıktan söz ediyordu. Anlaşılan İnci yıl dönümü 30. yıldaydı. O zaman kimin nerede olacağını Tanrı bilir. Linda ve ben kesinlikle evlenmiş oluruz. Tim de kesinlikle ablamdan daha genç bir mankenle dolaşıyor olur. Öyleyse korkunç devle halanın evine birer çiçek gönderelim. H Hem belki Blackpool'da yalnız başlarına olmak onlara daha iyi gelir. İnci yıl dönümünde güzel bir kutlama yaparız dedim. Ama ne ben ne de Amy buna inanıyorduk. O gece Linda'ya her şeyi anlattım. Beni sessizce dinledi, bana beni ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Bakışını hiç beğenmemiştim. Sanki başımda bir uyarı levhası vardı. Sorun ne diye sordum endişeyle. Bir şey yok dedi. Devam et, anlat. Ben de anne ve babamın bildiği gibi onlarla tanışmıştı tabii ki. Çok değerli olduklarını ama onları mutlu etmenin fazla kolay olduğunu söyledim. Bu, yani küçük şeylerle mutlu olmaları dokunaklı bir şeydi. Annem herkes bir yana nezaketten, tarzdan, standarttan uzak, korkunç kuzeninin önünde iyi görünmek isterdi ve Watford'un güneyine yalnızca iki kez gitmiş olduğu halde her şeyi bildiğini düşünen ukala halam Derva'ya saygı duyardı. Yaşamak için doğru düzgün bir ev bulacakları yerde, o küçücük evde mutlu mesut yaşıyorlardı. Zaman değişmiş, insanlar yol almıştı. Onlar farkında değildi. Dünya onlar için insanlarla dolu olsa biz hala mağaralarda yaşıyor olurduk. Linda'nın yüzü ifadesizdi. Normalde bir canlılık olurdu. Kabul eder ya da karşı çıkardı. Orada anlamsız bir ifadeyle oturuyordu ve bilirsiniz ya işte, karşınızdaki konuşmayınca siz daha çok konuşursunuz. Anne ve babamın tavuk ve patates kızartmasının ne kadar harika bir yemek olduğunu düşündüklerini, Noel zamanı evi adım atılmayacak hale gelene kadar kağıt süslerle donattıklarını filan anlattım. Linda hala konuşmuyordu ve ben de ona annemin bize bisiklet almak için fazla mesai yaptığını, korkunç Derva halanın bize gelip süt ve bisküvi verdiğini anlattım. Linda'nın yavaş yavaş ayaklarını divandan indirip ayakkabılarını giydiğini gördüm. Bu çok tuhaftı. Çünkü evde yalnızdık ve daha gitme zamanı gelmemişti. Sonra gitmesi gerektiğini söyledi. Ben, ama şimdi gidemezsin. Kaliteli şarabın yanında yemek için aldığım tavuk ne olacak dedim. Nedendir bilmem, Linda bana hiç anne ve babam için tavuk pişirip pişirmediğimi sordu. Ben de onların mutfağı buna uygun değil. Hem zaten öyle korkunç şeyler yemeye alışkınlar ki bu özel yemeği yeseler mideleri bulanır diye cevap verdim. Yüzü çok tuhaf görünüyordu. Aptal aptal. ''Sorun ne Linda, neyin var?'' diye sordum. Çok üzgün görünüyordu ve çıkmadan önce elime şöyle bir dokundu. ''Ah John'' dedi. ''Cömert John, hiç anlamıyorsun değil mi?'' ve gitti. Anlamamıştım, hala da anlamış değildim. İşte insanlarla ilgili zorluk burada. Onları asla anlayamıyorsun.